Ayrım 10.
Gazi Miralay Sezai Bey'in kızı Tüccarana Muteberan'dan yenilerde Müflis Zaim Bey'in karısı olmayı bağdaştırabilmek için uğraşmana gerek yok. Korkma be anne. Şimdi de ölmekten mi korkuyorsun? Yaşamaktan daha korkunç ne olabilir? Ah bilemedim ki. Nasıl da şaklarda tokadım be anacığım. Vurmak için dokunurdun yalnızca. Gücünün güçsüzlük olduğunu, eziciliğinin korku ve kaygı olduğunu bilemedim. Seni güçlü sandım, yanıldım. Kadınlar güçlü mü olur ki? Onlar yalnızca sinirlidir. Ancak hoş geçinmenin yollarını öğrenmişlerse eğer, kazasız belasız yaşar giderler bu dünyada. Annem galiba onu da öğrenemedi. Nasıl öğrensindi ki? Babam tüm yolları kesmişti. Kiminle hoş geçim tutacaktı Fitnat Hanım? Babam oyun bozanlık etmişti. Evlilik oyunundan üst kata içki şişelerinin yanına çıkıvermişti. Annemin bağırtıları bir yana gene de güzeldi çocukluğum. Babam içki şişelerinin annem albasan öfkeli yüzünün ardında ulaşılmaz bir yerlere çekilmişlerdi. Ama Faika Kalfa hep yanımdaydı. Beni kucaklayan, öpüp okşayan, seven, koruyan oydu. Bir de Bedriye abla. Onlar hep oracıkta yanı başımdaydılar. Ya eski evler böyle kalabalıktı işte. Yarı yatalak babaannem, evde kalmış halam, akraba kızı Bedriye abla, yatılı okuyan ağabeyimi de saydın mı? Ablalarım evlenip evden ayrılmışlardı. 9 kişiydik. Annemin babası Sezai Bey'in Selanik'teki mülküne karşılık Bakırköy'de aldığı yalıda. Şimdi de kalabalık evler. Bu yeni kalabalıklar hep aynı türden. Çocuklar, çocuklar ve çocuklar. Ha bir de çocukların arkadaşları. O zaman çeşit çeşit kalabalıklar doldururdu evleri. Yaşları, renkleri değişik bir dolu insan. Faika Kalfa, şimdi düşünüyorum da hepimize ne kadar doğal gelirdi onun orada yanımızda olması. Miralay Sezai Bey'in evlatlığı Faika Kalfa. Doğulmamış, dokumamış, hayatını bize vermiş, Fitnat Hanım'a ve çocuklarına. Vefakar, cefakar, zenci kırması güzel mi güzel bir kadın. Eski kadınlar hep güzeldi. Her şeye daha çok zaman vardı herhalde. Güzelleşmeye de. Zamanı bölen aletler ve sesler yoktu henüz. Zır zır çalan telefon, gece yutan televizyon icat olmamıştı daha. İcat olmuşsa da bize ulaşmamıştı. Günler daha uzun ve daha sessizdi. Çamaşır makinesi gürültüsü, mikser tıkırtısı yoktu evlerde. Sokaklarda araba homurtuları, korna ciyaklamaları yoktu. Dalga sesleri, kuş cıvıltıları, vapur düdükleri vardı. Alet diye bir tek radyoyu bilirim ben çocukluğumda. Ona da kutsal bir şeymişçesine saygıyla davranılırdı. Önemliydi radyo. Şimdiki gibi çat burada, çat şurada, çat kapı arkasında bir yan radyo bulunmazdı evlerde. Bir eve bir radyo. Radyo çalarken herkes susardı. Ne bileyim, iş de çoktu evlerde. Ama şimdiki gibi uzayıp gitmezdi ev işleri. Ama insan da çoktu. Annemin işi el sürdüğünü pek hatırlamam. Arada şöyle bir mutfağa girer, ordu komutanı gibi çevreyi gözden geçirirdi. Babaannem yaşlıydı. Halam günün büyük kısmını annemle kavgalı geçirdiğinden boykottaydı. Mahsus bir şeylere karışmazdı. Faika Kalfa ile Bedriye abla koşarlardı her işe. Bir abla daha vardı, ismini çıkaramayacağım. Bedriye abla uzak bir akraba kızıydı. Anasız babasızdı. Bizim yanımızda büyüyordu. Evdeki yeri evlatlıkla konuk arasındaydı. Adını bilemediğim abla sonradan savaşın patladığı yıl kocaya kaçmıştı. Annemin evlatlığıydı. Neyse işler hep şarkıyla türküyle yapılırdı bizim evde. Yemek, çamaşır, ütü kim bilir belki de bana öyle geliyordu. Belki de ablaların canı çıkıyordu. Şimdi benimkinin çıktığı gibi. Her işin bir rütbesi vardı. Faika Kalfa ütüyle ilgilenirdi. Çoluk çocuğun eline bırakmazdı bunca önemli bir işi. Ağabeylerimin üniformalarını o hep elcağızıyla ütülerdi. Çamaşır ablaların göreviydi. Sebze ayıklamak ablaların göreviydi. Yer silmek, cam silmekle gene ablalar ilgilenirdi. Tahtaları ovmak o da ablaların işiydi. Faika Kalfa yemek pişirirdi. Çok önemli yemekleri de konuk gelecekse filan annem yapardı. Ve bol bol süslenip püslenirlerdi annem de Faika Kalfa da. Pudralanır, allıklanır, rastıklanır, sürme çekerlerdi. Bedriye ablayla öteki kızcağız onlar güzel miydi? Anımsayamıyorum. Onlara süslenmek yasaktı. Bunu iyi biliyorum. Bir kez Bedriye abla yanılmış, şaşırmış da annemin rastığından azıcık kaşına dokundurmuş. Öyle bir meydan dayağı yedi ki annemden, benim kayısı gülü dayağından beter. Rastık dayağı. Neyse, annem 7 çocuk doğurmuştu da 4'ü hayatta, 3'ü bebekken ölmüş. Nasıl hala böyle ipinceydi? A kızım derdi Faika Kalfa. Kadın kısmının karnı doğurduktan sonra kat kat Amerikan beziyle sıkıca sarılır ki adaleleri hiç doğurmamış gibi sıkı dursun, endamı ince kalsın. İşte annem o sıkı eti, ince endamı, tiz perdelerde gezinen sesi ve albasan yüzüyle yürütürdü yaşamı Bakırköy'deki yalıda. Şimdi canım Bakırköy'ü görmek bile istemiyor. Yalılar yıkıldı, yeşillikler soldu, her yan fabrika bacaları, beton duvarlarla dolu. Tabii öyle olacak diyor benim büyük oğlan. Hızlı bir ülke burası. Hızlı bir yüzyıl. 20. yüzyıl filan. Öyledir herhalde. Benim aklım ermez. Şunun şurasında bir tek liseyi bitirebildim. O da yıllar önceydi. Tek satır kitap mı okuduğum var? Bana göre her şey çok çabuk değişiyor. Öyle çabuk ki izleyemiyorsun bile. Bir de dönüp bakıyorsun ki eskinin yerinde yeller esmiş. Hiç bilmediğin, tanımadığın bir yeni gelip kurulmuş eskinin boşalttığı yere. Kentler, binalar, dükkanlar ve insanlar hep böyle. Sonra bir de bakıyorsun ki o yeniler de çarçabuk eskiyi vermiş. Sonra bir yeniler çıkmış piyasaya. Bana sorarsanız hoş kimsenin bir şey sorduğu yok ya. Arada sırada lafa karışıyorum. Ben de bir düşünce dile getirmek istiyorum. Kızım, oğlum hepsi gülüyor bana. Demek istediğimi becerip de bir türlü diyemiyorum. O zaman her neyse, bana sorsanız değişiklik yavaş yavaş olmalı. İnsan onu yudum yudum içine sindirebilmeli. Yoksa dünya değişiyor ve sen orada öylece kala kalıyorsun. Benim çocukluğumun mevsimleri gibi olmalı değişmeler, telaşsız, sağlam. Eskiden usul usul gelir, geldi mi uzun eğlendirirdi mevsimler. Sindire sindire yaşanırdı her şey. Baharlar daha bol çiçekli, güzler daha sarı yapraklı, kışlar daha yağmurlu ve rüzgarlı, yazlar daha aygın baygın sıcaktı. Kış kışa, bahar bahara, yaz yaza benzerdi. Mevsimler mevsimliğini bilirdi, uzun sözün kısası. Şimdiki gibi kararsızlık hastalığına uğramamışlardı. Şimdilerde herkes de bir ne yapacağını bilmezdik. İnsanından mevsimine, o ne kıştı o? 929 kışı, ben pek hatırlayamıyorum. Buzlar kopup gelmiş Karadeniz'den, Boğaz'dan geçip Marmara'ya akmış. Kışları birkaç soba birden yanardı bizim yalıda gürül gürül. Rutubet nasıl da içime işlerdi okula yürürken, üstümde kat kat kazaklar, Faika Kalfa ile Bedriye ablanın ördüğü. Yazlarsa tam bir tatildi. Denizden bütün gün çıkmazdım, balık gibi. Babam iyi olduğu günler, yani az içtiği günler, benimle birlikte denize girerdi. Öyle severdim ki onu, bana ne masallar anlatırdı hiç duymadığım. Bazen de kayıkhaneye saklanır oyunlar oynardık. Hiç bilmediğim yeni oyunlar bulup buluştururdu babam. Ama sonra onları tümüyle unuturdu. Ben yeniden oynamak isterdim. Üstelemem yararsızdı. Silinirdi hepsi babamın aklından. Şöyle tek omzunu açıkta bırakan askılı bir mayosu vardı. Bazen bayağı açıklara yüzerdik birlikte. Annem yalının rıhtımında durur, ellerini güneş ışınlarına siper ederek bizi izlerdi. Dönüşte babam, hazır ol Ayten derdi. Şimdi Fitnat Hanım'dan paparayı işiteceğiz. Kız kız gülerdi, ben de gülerdim. Ne çok eğlenirdik. Babam anneme hiç bakmadan kurunup giyinmek üzere yukarı çıkar, beni rıhtımda annemin öfkesine terk ederdi. Niçin baba, neydi acelen? Hiç unutmam, bir keresinde annem az daha bayılıyordu. Faika Kalfa anneme nane ruhu koklatıyor, Bedriye abla bileklerini limon kolonyasıyla ovuyordu. Mesuliyetsiz adam diye inliyordu annem. Adalesine kramp girse çocuk korksa ne yapacak? Onca uzağa açılmış, yüklenip getirebilecek mi çocuğu? Kurtarabilecek mi? Kurtarabilecek miydin baba? Zayıf, naif, soluksuz bir adam. Ha ne dersin baba? Baba, niye önüne bakıyorsun? Neden susuyorsun? Annem feryat ediyordu. Bu helecan mahvedecek beni. Bu adam sebebi mevtim olacak. Ya bütün gün kendini bilmeden Mecnun gibi dolaşır, ya da azıcık iyi mi Ayten'i alıp nerelere yüzer? Yeter artık Rabbim. Çık can, kop can, yaşanmaz ki. Al emanetini, kurtar beni Rabbim. Benim salahım mevtimdir. O gün bana çıkışmamıştı annem. Beni bağrına basmış, deniz suyuyla ıslak saçlarımı öpmüştü uzun uzun. Bense babamla eğlentimizin bedelini dayakla, tokatla ödemediğime öyle sevinmiştim ki annemin kucaklayışını hiç umursamadım. Aklım fikrim tokadı yemeden annemin yanından uzaklaşmaktaydı. Annem bu, belli mi olur sağı solu? Severken bakarsın indiriverir. Babamla yüzme safalarımız ta komşumuz Madame Roda'nın gelini Dimitriya'yı açıkta köpek balığının kovaladığı güne kadar sürdü. Dimitra pek hoş, boylu boslu bir hatundu. Her sabah tek başına denize girer, uzun uzun yüzerdi. Bir gün baktık Dimitra hızlı kulaçlarla karaya doğru yüzüyor. Karaya çıktı ve o an yere yığılıverdi kadıncağız. Bayılmıştı. Meğer açıkta bir köpek balığı düşmüş ardına. Babam olmaz öyle şey dedi. Burası okyanus mu? Köpek balığı ne arıyor Marmara'da? Allah biliyor, Yunus filandı da Dimitra onu köpek balığı sandı. Kadınlar böyledir. Kedi görür kaplan sanırlar. Pireyi deve yapmadan içleri rahat etmez. Babam ne derse desin bu kez yararsızdı. Annemin kesin yasağı inivermişti şak diye tokat misali. Kıyıdan 10 metre öteye açılmak yasak. Ve babam karşı çıkamamıştı. Çok sonradan o aralar babamın mali durumunun iyice bozulduğunu öğrendim Faika Kalfa'dan. Deniz safasından sonra akşam safası başlardı yalıda. Yaz akşamüstleri bitmez tükenmez bir uzunluktaydı. Günün aydınlığı sanki geceye doğru sarkardı. Akşam çökerken denizden gelen yosun kokusuna mutfakta kızaran balıkların kokusu karışırdı. Babam bahçeye inerdi kendini iyi hissettiği akşamlar. Çınarın at kestanesi miydi? Altına kurulurdu. Babamın sofrası kızarmış balık, arnavut ciğeri, beyaz peynir, bol sarımsaklı yoğurtlu patlıcan biber kızartması ve hafif bir anason kokusu. Ve hepsini bastıran hanım eli Yasemin kokuları. İlle de Şüküfe Hanım teyzenin kayısı gülleri. Halil'in ağabeyi Enver'in koparttığı ve dayağı benim yediğim. Daha eski yıllarda annem de süslenir püslenir babamın karşısına otururdu. Saçları ala garson kesilmiş, üzerinde dekoltesinin kıyısı fırfırlı, şal desenli ipek giysisi. Bazen de sol yana drapeli, leylak rengi krep döşün giyerdi. Yüzüne ak pudra vurur, gözlerine sürme çeker, kaşlarını rastıklardı. Şen şakraktı annem, şarkılar söylerdi Nihavend Hicaz. Akşam geceye dönerken uykum gelirdi ama yatıp da bu güzelliği kaçırmak istemezdim. Gece ilerledikçe annemin neşesi solardı. Onun uykusu gelmezdi. Sanki anason ve yosun kokusu onu büsbütün canlandırırdı. Babamın bakışı ise çoktan göğsüne düşmüş olurdu. Beni ya Faika Kalfa ya Bedriye abla tatlı sert uyarılardan sonra zorla kucaklayıp yatağıma taşırdı. Babamın kendi odasına nasıl götürüldüğünü, solan neşesiyle kala kalan annemin ne yaptığını görmezdim. Böyle geceleri izleyen sabahları iyi hatırlarım. Annemin baş ağrısı tutar, çatkısını çatar ve durmadan bağırırdı. Bu safa akşamlarından önceki saatleri de iyi hatırlarım. Sanki önemli bir tören vardı. Öylesi hazırlanırdı bütün yalı. Bey bahçede içecek. Kızlar beyefendinin sofrasını çınarın altına kurun. Mutfakta bir koşuşturmaca. Kızlar mezeleri eksik hazırlamayın. Ve annemin süslenmesi. O da ayrı bir törendi. Faika hangi esbabımı giysem? Ah hanımım tutu Allah nazardan saklasın. Ne giysen yakışıyor ayol. Faika güzel miyim? Allah aşkına doğru söyle. Acep leylak kokusu mu sürsem? Ah hanımım güzel de söz mü canlar yakıyorsun. Anlaşılan bir tek kendi kocasının canını yakamıyordu Fitnat Hanım. Düğününe hazırlanan bir gelin gibi özenirdi o yaz akşamları. Gerdek bir türlü gerçekleşmezdi. Fitnat Hanım leylak kokulu gövdesiyle yaşlı ağacın altında kalırdı. O da sanki birden yaşlanıverirdi. İlahi anacığım, aman be anne, vallahi hiç aklın yokmuş. Dur hemen sinirlenme öyle. Bak şimdi anlatacağım niye aklın olmadığını. Bir defa şu iş için canını sıkmaya değer mi be yahu? Anlıyorsun değil mi hangi işi kastettiğimi? Sonra babamı baştan çıkartacak tek bir kadın vardı. Bunu kuşlar bilebilir. Kim mi? İçki perisi. Evet şişenin içindeki. Ya Fitnat Hanım bize bağırıp duruncaya kadar bunları hesap etseydin. Gene de kim bilir benim bilmediğim anlayamadığım bir şeyler var hissedemediğim. Çünkü yalnızca annemde değildi bu istek. Mesela Bedriye abla sonra Yıldız. Yıldız yani Hale ile Enver'in ablaları. Peki bende niye yok böyle duygular? Ben anormal miyim? Yoksa onlar mı? Aklım karışıyor. Her şey boşa gitti ha Fitnat Hanım. Mezeler ve sürmeler. Hani uğraşır didinir emek zahmet bir yemek pişirirsin. Fırın iyi çalışmaz yemek bir şeye benzemez. Nasıl düş kırıklığına uğrar insan? Tıpkı onun gibi bir şey. Tüm süslenmen bahçenin binbir kokusuna senin bedenindekileri katmaktan öte bir şeye yaramadı. Annemin gövdesinden yayılan leylak kokusu. Ne çok isterdim başımı o leylak demeti gibi göğse yaslamayı, orada saklanmayı ama çekinir korkardım. Ne zaman leylak kokusu duysam aklıma bizim bahçedeki yaz akşamları gelir ve annemin güzel ve küskün hayali canlanır gözlerimde. kokular kokular. Koku kadar geçmişi canlandıran ne vardır? Bir de sesler, kokular ve sesler. O zamanlar kokular daha değişikti değil mi anne? Deniz kokusu, çiçek kokusu. Ölmeden önceki yaşlık günlerinde evimde tanıdığım kokulara benzemiyordu değil mi anne? Manolya gül kokusu. Şimdilerde kömür, egzoz, iz, çöp kokusunu sokaklar, çiçekler soldu. Canım istemiyor artık İstanbul'u koklamayı. Sesler, sesler. Benim çocukluğumda dallarda dolaşan rüzgar ıslık çalardı keyifle. Yalının rıhtımına vuran denizin şırıltısı, suya değen küreklerin şıpırtıları, yaz geceleri, bülbül şakımaları, kuşlar bile göç etti artık. Şimdilerde motor gürültüleri, bağırış, çağırış, kavga sesleri. Canım istemiyor artık İstanbul'u işitmeyi. Bir zamanlar öğle sonları bazı bazı ince bir kadın sesi duyulurdu bahçeler arasında şarkı söyleyen. Akşamları içki sofralarından fasıl sesleri yükselirdi. Hüseyin'i, Hisar Puselik, Rast ve Tangolar. Sevdim bir genç kadını, mazi kalbimde bir yaradır, bahtım saçlarından karadır, kıskanıyorum. Tangolar söylenirdi o zamanlar. Hep aklıma Bahattin ağabeyim gelir. Sırtında teğmen üniforması, gür siyah saçları, sırım gibi bedeniyle Bahattin ağabeyim. John Gilbert saçlı, Rudolf Valentino duruşlu, kolunu haliyle Enver'in ablaları Yıldız'ın incecik beline dolamış, tapınır gibi dans ediyor. Tangolar, Yıldız, adı Raziye'ymiş baştan, Cumhuriyet'ten sonra Yıldız'a çevirtmiş. Üstünde verem kesimli, bedenini saran filizi yeşil saten giysisi, saçları Can Harlow dalgalı, garbo bakışlı gözleriyle bir söğüt dalı gibi kıvrak ve narin yatıyor ağabeyimin kolunda. Ağabeyim yakışıklı mı yakışıklı, güzel mi güzel. Her şey tıpkı yazlık bahçede gördüğümüz filmler gibi. Enverlerin evinde hayat asri, geceler bahçedeki kameryanın altında hanım eli kokuları arasında dans ediyor. Üstü köpek resimli, sahibinin sesi marka gramofonda tango plakları dönüyor ağır ağır. Ağabeyim Bahattin, kameryenin baş konuğu. Yıldız'a aşık mı aşık, sırılsıklam, ince, duygulu bir sesi vardı Bahattin ağabeyimin. Hep tango söylerdi kendinden geçercesine. Zavallı ağabeyciğim, öleli tam 14 yıl oldu. Kadınlardan yana yüzü hiç gülmedi. Aşk onu hep ağlattı. Niye? Savaş ve üniforma ona göre değildi. O ne bileyim, loş ışıklı bir kitaplıkta oturup çiçek koklayıp şiir yazmalıydı. Evlenmek ona göre değildi. Her ay başka bir kadına delice aşık olmalı, sonra gene aşık olmalı, sonra da oturup şiir yazmalı, tango söylemeliydi. Erkeklerin sert ve acımasız olmalarını bekleyen bir dünyaya uyamıyordu. Hep başarısız oldu, hep başarısız. Mesleği, evlilikleri, önce Yıldız bıraktı onu. Ağabeyim de Dersim'e gitmişti birliğiyle. Hemen ardından Yıldız İstanbul'da kalmayı başarmış bir kurmay, o zaman deyişiyle erkan-ı harp, yüzbaşısıyla nişanlandı. Akrabası olurdu bu çocuk, bir paşanın oğluydu. 50'lerde Yıldız'ın kocası çok yükselmiş diye durduk. Bahattin ağabeyim o tarihte Güneydoğu'da İslahiye nahiyesinde görev yapıyordu. Sonra Yıldız'ın kocası ayrılmış askerlikten. Bir bankaya 50'lerde pıtrak gibi çoğalmış diye bankalar yönetim kurulu üyesi olmuş. Yıldız onu bırakıverince Bahattin ağabeyim günlerce kendine gelememiş. Hep öyle anlatırdı Faik'a kalpa. Galiba her sevdiği kadında Yıldız'ı aradı ve tabii bulamadı. O ince beller, o kibar tavırlar, o nazlı haller bir görülüp bir kaybolmuştu ufkumuzda Serap misali. Ben daha çocukken ağabeyime bencileğin anaç tavuk hatımlar düştü. Kınamamalı Yıldız'ı, güvence istiyordu hepsi bu. Kadınlar kendilerini hoş tutan yumuşak erkekleri severler ama ancak saldırgan ve yırtıcı erkeklerin elde edebileceği güvenceleri isterler ve böyle erkeklerle evlenirler. Tabii seçme şansları varsa. Yıldız çok güzeldi. Onun seçim şansı vardı ve seçimini yaptı. Ağabeyimin onu koruyamayacağını anlamıştı. Kibar ve dayanıksız ağabeyimin. Tüfek vuruşma ona göre değildi. O yazı iyi hatırlarım. Ağabeyimin halilerin kameriyesinden çıkmadığı, Can Harlow saçlı, garbo bakışlı, sonradan olma Yıldız, anadan doğma Raziye'nin ona aygın baygın baktığı Temmuz akşamlarını. Biz Bedriye ablayla ikimiz söğüdün altına siper alır, halilerin bahçesini gözlerdik. Bazen Hale ve Enver de katılırdı bize. Ağabeyimle Yıldız'ın Aşkları filminin başlıca izleyicileri bizlerdik. merakla, heyecanla, sevinçle ve hüzünle izlerdik. Ve bir gece apansızın öpüşmezler mi? Hay Allah, evet evet, bir gece tam ayın 14'ü mehtap Marmara'nın üstünde gümüş bir tepsiyken, kameriyeden el ayak çekilmişken, Temmuz'un 18'i ağabeyimle Yıldız öpüştüler. Hale Enver, ben soluğumuzu tutmuş bakıyorduk. Yıldız tuhaf sesler çıkarıyordu. Hale, bunu da nereden öğrenmiş ablam? Hani filmlerde de yok böyle şeyler dedi. Ay, gülmekten çatlayacaktık. Sesimiz duyulmasın diye kahkahamızı bastırıyorduk. Ay vallahi kasıklarım nasıl da zorlanıyordu. Bedriye abla hiç gülmüyordu. O sanki bahçe sinemasında bir Gilbert Garbo dramı izlermişçesine kederlenmişti. Derken Yıldız zarif hareketlerle bir takım giysilerini fırlatmaya başladı. Beyaz çamaşırları ay ışığında sırma gibi parlıyordu. Enver'in birden erkekliği tutmaz mı? Sanki onca zaman orada bizimle birlikte o da seyretmiyormuş gibi. Hale'yi kolundan çektiği gibi aldı götürdü. Giderken bu kadar da fazla dedi. Bana dönüp ağabeyin utansın diye ekledi. Bir adam sandık da evimize soktuk. Niye utansın, niçin utansın, ne var, ne oluyor, ayıp bir şey mi? Şunun şurasında hep birlikte ne güzel eğleniyorduk filan dememe kalmadı. Bedriye abla da beni kolumdan çeke çeke sürüklemez mi? Doğru odamıza. O sıralar Bedriye abla ile aynı odayı paylaşıyorduk. Neyse yattık. Bedriye abla yatağında bir o yana bir bu yana dönüp duruyor. Kıvrım kıvrım. Aa, o ne? Bedriye abla tıpkı kameriyede Yıldız'da duyulan sesleri çıkartıyor. Bedriye abla, kız Bedriye abla, o ne, ne oluyor? Hiç ses yok. Beni duymuyor bile. Kaymış gitmiş bambaşka bir aleme. Birkaç gün sonra kim anneme haber uçurdu bilemeyeceğim, bizim kameriye safalarına şak diye kesin bir yasak indi. Yaz geceleri saat 10'dan sonra bahçede gezilmeyecek. Çocuklar ve ablalar eve. Yatak odalarımız da değişti. Fayka kalfa ile yatmaya başladım. Bizim evde sanki duvarların dili vardı. Hepsi annemin hesabına casusluk yapıyordu. Bedriye abla annemden feci bir dayak daha yedi. Günlerce yüzü gözü yara bere içinde dolaştı. Ne olmuştu? Annemi kızdıracak ne yapmıştık? Fayka kalfayı ne kadar zorladıysam da hiçbir şey söylemedi. Bedriye abla sanki dilini yutmuştu. Bana bu son dayakla Bedriye ablanın yatakta kıvranan kalçaları ilişkili gibi geliyordu. Ne zaman Yıldız'ı ve Bedriye ablayı ansam, Bedriye ablanın tokatlanmaktan allak bullak yüzü canlanır gözlerimde. Dullara Yaz Yakışır, 3. Kaset, 1. Yüzün Sonu. Ay gökyüzünde gümüş bir tepsiyken, beyaz çarşafların arasında kendi kendine yakalayıverdiği, annemin yaz geceleri deniz kıyılarında çiçek kurduğu,